İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere su krizi, uzun süren kuraklık, su kaynakları yönetim yetersizliği ve yeraltı ve üstü suların kirlenmesi sonucu oluşabiliyor.
Geçen iki bölümde çeşitli biyolojik ve kimyasal kirleticiler hakkında konuştuk. Bu sohbetimizde uzun süren kuraklığın su krizi üzerindeki etkisi ve aralarındaki bağlantıyı ele alacağız.
İnsan hayatı tarih boyunca ve tüm dünya çapında her zaman doğal afetler ve tehlikelere maruz kalmıştır. Söz konusu afetler bazen deprem, yanardağların faaliyete geçmesi ve sel gibi jeolojik ve jeomorfolojik olaylardan kaynaklanmıştır. Fakat daha geniş çapta ve daha sık yaşanan diğer bazı doğal afetler genelde su ve hava arasındaki bağlantıdan dolayı yaşanmıştır. Üstelik bu olayın yoğunluğu ve sıklığı ise bölgenin coğrafi konumuyla ilişkilidir. Kuraklık insan hayatına ve doğa ekosistemine büyük hasar veren doğal afetlerden biridir ve iklimsel bir sorun olarak en tehlikeli ve en çok zarar veren iklim sorunlarından sayılıyor. Bu sürüngen doğal afeti yaklaşık her bölgede görünür ve kapsadığı bölgelere çok büyük maddi ve doğal afetler verir.
Hızlı nüfus artışı ve tarım ürünlerine daha çok ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin sağlanması zarureti ise daha çok toprağın tarıma ihtisas edilmesini gerektirir. Başka bir ifadeyle günümüz insan toplumunun ihtiyacı yenilenebilir ve yenilenmez doğal kaynaklara çok baskı yapıyor. Öyle ki birçok alanda bu kaynakların hızla tükenmesine ve yok olmasına sebep oluyor. Tarım ürünlerinin nitelik ve nicelik açısından önemli oranda gerilemesi, ovaların tahrip edilmesi, ormanlık arazilerin azalması, sulakların kuruması ve yok olması, dağ eteklerindeki hava şartlarının kalıcı olmaması, yolu üzerindeki her şeyi yıkan sellerin akması, yeraltı su kaynaklarının azalması, çevrede telafi edilemeyen hasarların meydana gelmesi ve en sonda da yoksulluk ve insani toplumlarda sosyal istikrarsızlık insanlığın doğa ve çevreye yönelik gerileme sürecinin bazı endeksleridir.
Son 10 yıllarda insanlık toplumunu etkileyen doğal olaylar arasında birçok kuraklık olayının yaşandığı gözleniyor. Üstelik yoğunluk, süre, etki alanı, can kaybı, ekonomik zararlar ve sosyal gibi özellikler açıdan toplum üzerindeki uzun vadeli etkilerinin diğer doğal afetlerden daha fazla olduğu söylenebilir. Kuraklık diğer doğal afetlere rağmen altyapılarda daha az zarara ve hasara sebep oluyor ve bu yüzden bu doğal afete karşı yardım çalışmaları deprem veya sel gibi diğer afetlere nazaran daha karmaşık bir süreçtir. Gerçi bu olay için farklı tanımlar yapılmıştır. Fakat bu olay uzun süre ve genelde bir mevsim veya daha fazla bir zaman kesiti için yağışların az olmasından dolayı yaşanır.
Kuraklık genelde her yerde yaşanır fakat bölgelerin farklı özellikleri nedeniyle bölgeden bölgeye değişir. Kuraklığın genelde yaşamın çeşitli boyutları ve toplumun özellikle doğal çevrenin değişmesinde direkt ve dolaylı etkisi olur. Kuraklığın doğru anlaşılmaması ise yönetim, ekonomi ve hatta makro planlamaların çeşitli bölümlerinde durgunluğa sebep oluyor. Kuraklık büyük bir alan ve büyük bir toplumu etkileyebilir ve çevrede değişiklikler oluşturarak yangın, ani su baskınları ve seller, toprak kaymaları, toz fırtınaları gibi tehlikeleri beraberinde getirebilir.
İklim faktörlerinden yağışlar, kuraklığın yaşanmasında en önemli faktördür. Yağış oranlarının değişmesi, direkt olarak toprağın rutubeti, yüzeysel hava akımları, yeraltı su kaynakları ve benzeri fenomenlerde etkilidir. Kuraklık terimi, yağış oranının istatistiksel normlardan sapan kuru bir yılın anlamı olsa da, tüm bir yıl boyunca yağışların normların altında olması anlamında değildir. Aslında az yağışlı dönemlerde, nemli aylar boyunca çok az yağışlı dönemlerin yaşanmasıdır ve asla mutlak kuru bir dönem anlamında değildir.
Kuraklık, su oranında dengesizliğe, su sıkıntısına, bitkilerin kurumasına, hidroelektrik santrallerde su debisinin düşmesine, yüzeysel suların derinliğinin azalmasına ve toprak neminin düşmesine sebep olabilir. Bu olay, belirli bir zaman diliminde topraktan ve bitkilerin yapraklarından normalden daha fazla suyun buharlaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden kuraklık, tüm dünyada çiftçiler için en ciddi fiziksel sorundur. Ekolojist Donald Wilhelm ve atmosfer bilim adamı Michael Glantz kapsamlı bir araştırma sonucu, kuraklık fenomeninin anlaşılması, tariflerin rolü başlığında yayımladıkları makalede kuraklığın tanımını 4 kategoriye dayanarak yaptılar. Meteoroloji, hidroloji, tarım ve sosyoekonomi.
Tahran Radyosu.
Meteorolojistler kuraklığı iklim değişikliğine sebep olan normalden daha az yağış olarak tanımlıyorlar. Bu yüzden meteoroloji açısından esasen kuraklık, yağışların eksikliğinden ve azlığından kaynaklanıyor. Tabii ki kuraklık çeşitli ülkelerde ve farklı zamanlarda meteorolojistler açısından farklı tanımları olabilir. Hidroloji yeraltı ve yüzeyinde yüksekte suyun kalitesi, dağıtımı ve döngüsünü tanımlayarak inceleyen bilim dalıdır. Kuraklığın bu bölümü nehirler, göletler gibi yerüstü ve altı su kaynaklarına dönemsel yağışların azalması ile bağlantılıdır. Gerçi su krizi yağışların eksikliği sonucu yaşanıyor fakat su bilimi insanları ise bu krizin bir hidroloji tesisindeki rolünü ve etkisini incelemeye çalışıyorlar. Bu gibi kuraklıklar genelde iklimsel veya tarımsal alanda suyun az olduğu veya geciktiği dönemlerde yaşanır.
Hidrolik kuraklık genelde kış yağışlarının az olduğu ve yaşanmadığı bölgelerde yaşanır. Yağışlara ilaveten yüksek sıcaklık, güçlü rüzgarlar ve rutubetin azlığı gibi iklimsel şartlar hidrolik kuraklıkta etkilidir. Hidrolik açıdan akan sular, nehirler, göletler ve yeraltı sularının miktarı kuraklığın kriteridir. Ve yağışların azlığı ile nehirler ve akan sular, göller ve yeraltı sularının azalması arasında belirli bir zaman dilimi söz konusudur. Bu yüzden hidrolik kriterleri kuraklığın ilk belirtileri olamaz. Zira yağışların azalması ise bir süre sonra yeraltı ve üstü sularının hacminde azalma olur. Tarım açısından ise toprak rutubeti, ürünün gerçek ihtiyacından az olduğu ve üründe hasara sebep olduğu zaman kuraklık yaşanıyor. Bu yüzden çiftçiler açısından da çeşitli ürünlere göre kuraklık anlamı farklı oluyor. Tarımsal kuraklık genelde meteorolojinin kuraklığı ardından ve hidrolik kuraklığından önce yaşanır ve çiftçiler ekonomi alanında kuraklıktan etkilenen ilk kesim oluyorlar.
Tarımsal kuraklıkta suyun az olması veya olmaması ile tamamen bağlantılıdır. Fakat suyun az olduğunu inceleyen bu alan, kuraklığın tarım üzerindeki etkisinin çeşitli özelliklerini ele alıyor. Tarımda önemli olan faktörlerden biri bitki ve ürünün ihtiyacı olduğu suyun miktarıdır ki bizzat geleneksel iklim şartları, bitki veya ürünün biyolojik özellikleri ve toprağın biyolojik ve fiziksel özelliklerine bağlıdır.
Ekonomik ve sosyal açıdan kuraklık, insanın ihtiyaçları için suyun azlığı veya eksikliğinin sosyal ve ekonomik sorunlara sebep olduğu zaman yaşanır. Kuraklığı minimuma indirmek için hiç şüphesiz kriz yönetimini risk yönetimine devretmek kaçınılmazdır ve kuraklığı denetleyerek değerlendirmek de zaruridir. Burada önemli olan ise kuraklıktan doğan zararların diğer doğal afetlere göre alanı ve çapının çok daha fazla olmasıdır. Ayrıca sosyal, ekonomik ve çevresel zararların ise kuraklık döneminden uzun süre sonra devam etmesini de unutmamak gerekir.
Kuraklığın sonuçları birkaç bölüme ayrılır. Örneğin rüzgarla yaşanan aşınma ve etkileri, bölgedeki bitki örtüsünün yok olması, çöllerin yayılması, kuraklık veya göllerde suyun azalması sonucu kuşlar ve hayvanların göç etmesi ve evcil hayvanların ölmesi. Bunlara ilaveten kuraklık insan hayatını derinden etkileyebilir. Nitekim sağlığı ve genel hijyeni doğrudan suyun miktarı ile bağlantılıdır. Kuraklığın insan hayatını direkten etkilemesi konusunda hastalıklar, örneğin akciğer enfeksiyonu, vücut suyunun azalması ve ilgili hastalıklar, kötü beslenme, tarım ürünlerinin azalması, kıtlığın yaşanması, bireysel ve topluca göçlerin yapılması, eğitimin yarıda kesilmesi ve hatta su ve gıda kaynakları için savaşların yaşanmasına değinebiliriz.
Kuraklık dünya çapında su için savaşların yaşanmasına sebep olabilir. Zira toprağın kurumasıyla suya ulaşmak savaş için bir malzemeye dönüşebilir. Nitekim dünyanın birçok hassas noktasında su üzerine yapılan savaşlar günümüzde de yaşanıyor. Sohbetimizi Ahameneşi Krallığı Dariyuş'un M.Ö. 5 asır önce söylediği ve Taht-ı Cemşid yani Persepolis'te Apadana Sarayı'nın güney duvarında yazılan bir millet ve toplumun hayatını tehdit eden üç sebebe işaret ettiği sözüyle noktalıyoruz. Tanrı bu ülkeyi düşman, kuraklık ve yalandan korusun.
Değerli dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar üzerine hazırladığımız programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gönce'yi, Şeyh Şahabettin Sohraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Bugün geçen bölümde hakkında sohbet ettiğimiz İslami dönemin seçkin müneccim ve matematikçisi İran tarihinin mefahirlerinden Kıyasettin Cemşid Kaşani ile tanışmaya devam edeceğiz. Kaşani kısa ömründe beşeri topluma büyük hizmetler sundu. Gameri 790 yılında Kaşan kentinde doğan Kıyasettin Cemşid Kaşani seçkin bir tabibin oğluydu. Kaşani Moğol Timurlerinin İran'ı işgal ettikleri yıllarda yaşıyordu. Kaşani Zici Hakani adlı nücum eserini Timur'un torunlarından Ulu Bek'e sunduktan sonra hükümetinin başkenti Semerkant'a davet edildi. O dönemde Semerkant İslam dünyasının önemli bilim ve düşünce merkezlerinden biriydi ve Ulu Bek'in emri üzerine inşa edilen medrese İslam dünyasının dört bir yanından talebelerin akın ettiği bir medreseye dönüşmüştü. Azamet itibariyle Bağdat'ta Nizamiye, Kahire'de El-Ezher ve Endülüs'te Kurtuba medreseleriyle boy ölçüşüyordu. Timurilerin hükümdarı Ulu Bek, Semerkant Rasathanesi'nin inşaatı için o çağın seçkin bilim adamlarını Semerkant'a davet etti. Ve Kıyasettin Kaşani de bu bilginlerden biriydi. O dönemde hükümdarların desteği olmaksızın bilimsel faaliyette bulunmak çok zor ve neredeyse imkansızdı. Bu yüzden Kaşani, Ulu Bek'in destekleri sayesinde bilimsel faaliyetlerini sürdürmeyi umuyordu ve Ulu Bek'in davetini kabul etti. Kendisi o çağın seçkin matematikçilerinden biri olan Muineddin Kaşani ile beraber Semerkant'a göç etti. Kaşani o günlerde 30 yaşındaydı. Seçkin matematikçi ve müneccim Kıyasettin Kaşani, Semerkant kentine vardığında Ulu Bek'in sarayında bulunan bilginler kendileri çözemedikleri soruları gündeme getirerek Kaşani'yi sınadılar. Kaşani ilk gün söz konusu tüm sorulara cevap verdi. Öyle ki çağın ünlü bilgini Gazizade Rumi Kaşani'nin biliminde kendisinden üstün olduğunu itiraf etti. Bundan sonra Kaşani sürekli Kral Ulu Bek'in yanındaydı ve Ulu Bek onun bilim ve zekasını takdir ediyordu ki bu da Kaşani'nin ilmi açıdan nedenle üstün bir bilim adamı olduğunu gösteriyordu. Kaşani babasına yazdığı mektuplarında Semerkant'ta bulunduğu iki yılda çözdüğü problemleri anlatıyordu. Örneğin Kaşani bir mihrabın duvarına küçük bir delik açmıştı. Öyle ki tüm mevsimlerde güneş ışınları bu delikten göründüğünde ikindi namazı vakti geldiğini gösteriyordu. Yine Kaşani çapı yaklaşık 1 metre olan bir usturlap yapmıştı ve üzerine Betlemyus'un yıldızlar listesinde yer alan tüm bilinen 1022 yıldızın adı kayda geçmişti. Kıyasettin Kaşani'nin Semerkant'ta ikametinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bu kentin ve medresesinin en seçkin bilim adamı oldu. Kaşani'nin kısa sürede elde ettiği teorik ve pratik kazanımlar medreseyi Şark diyarında en önemli bilim merkezi haline getirdi. Nitekim Kaşani'nin yaptığı çalışmaların adını içeren liste bile çok sayıda kağıt sayfasını doldurur hale geldi. Kaşani Semerkant'ta kaldığı kısa sürede aritmetik üzerine Meftahul Hesap adlı bir eseri telif etti ve bu kitapta dünyada ilk kez basamaklı sayıların kesirli yazılışını açıkladı ve yine tam sayıların köklerini bulma yöntemini izah etti. Bu yöntemler daha sonraları Batı dünyasında büyük tesiri oldu ve Kaşani'nin kitabı aritmetik biliminde ders kitabı olarak kullanıldı. Kaşani daha sonra Risale-i Muhitiye adlı eserinde pi sayısını 16 basamağa kadar hesapladı. Ve yine Risale-i El-Vatar ve El-Caib adlı eserinde de bir derecenin sinüsünü 10 rakama kadar belirledi. Kıyasettin Kaşani'nin pratik çalışmaları da teorik çalışmalarına paralel olarak devam ediyordu. Kaşani, yıldızların rasat edilmesi için 8 yeni araç icat etti ve hepsinin nasıl yapıldığını Rasat Aletleri Şerhi adlı eserinde tek tek anlattı. Kaşani aynı eserin 1. ve 2. ekinde bazı hesaplarını ve gözlemleri anlatarak Ay ve Venüs gezegeninin yörüngelerinin elipsoid olduğunu gündeme getirdi. Meftahul Hesap adlı eserin Rusça çevirisinin ön sözünde ise şu ifadeler yer alıyor. Kaşani, miladı 15. yüzyılın en büyük matematikçi ve müneccimiydi ve bazı alanlarda icatları o çağda bilimin doruk noktasına ulaştığının örnekleri sayılır. Kaşani'nin hesaplarında kullandığı üstün yöntemler ve tahminlerinde ve değerlendirmelerinde başvurduğu ustaca taktikler günümüz bilim adamlarının ilgisini çekiyor. Ancak tüm bu eserlerin dışında Kıyasettin Kaşani'nin en büyük ve en önemli eseri Semerkant Rasathanesi'ydi. Kaşani bu büyük rasathanenin temelinin atılması, teorik hesapların, pratik teknikleri, araç ve gereçlerinin yapımı ve organizasyonunda seçkin rol ifa etti. Semerkant Rasathanesi bugün beşeri bilim tarihinde bir yıldız gibi parlıyor ve daha sonraları Batı dünyasında inşa edilen rasathanelerin inşaatında önemli rol ifa ettiği belirtiliyor. Günümüzde bu rasathanelerin bazı bölümleri Özbekistan'ın Samarkand kentinin doğusunda Ebu Rahmet Irmağı'nın yanında yer alıyor. Kıyasettin Kaşani'nin çalışmaları birçok kitapta ve eserde zikredilmiştir. İranlı tarihçi Kıyasettin Hanmir Habibul Seyr adlı eserinde şöyle yazıyor. İkinci Betlemyus lakaplı Kıyasettin Kaşani ve Mevlana Muineddin Kaşani o rasathanenin inşaatında tüm çabalarını harcadı. Muineddin Kaşani, Kıyasettin Kaşani'nin yeğeni ve yardımcısıydı ve onun eserlerini el yazısıyla yazıyordu. Semerkant Rasathanesi'nin inşa edilmeye başlandığı tarih konusunda anlaşmazlık bulunuyor. Ancak tarihçilerin belirttiğine göre Rasathanenin inşaatı Gamiri 823 ile 830 yıllar arasında başladığı anlaşılıyor. Rasathane 3 katta ve Semerkant kentinin yakınlarında Kuhek veya Çoban Ata adıyla anılan bir tepenin üzerinde inşa edildi. Rasathane'nin inşaat planını Kıyasettin Kaşani hazırladı ve teçhizatını da Kaşani'nin siparişi üzerine Üstad İbrahim Seffar yaptı. Rasathane inşaatı tamamlandıktan sonra Kıyasettin Kaşani rasat işi ve zicin tedviniyle görevlendirildi. Fakat çalışmaları son bulmadan vefat etti. Kıyasettin Kaşani'den geriye kalan el yazısı eserlerden anlaşıldığı üzere kendisi Gameri 832 yılında Semerkant Rasathanesi'nde vefat etti ve belki de Çoban Ata tepesinin üzerinde defnedildi. Bir başka rivayete göre de Kaşani Semerkant'ta çağdaşı Gazizade Rumi'nin mezarının bulunduğu Şah Zend mezarlığında defnedildi. Kaşani'nin ölümü konusunda bazı muğlaklıklar bulunuyor. Bazı araştırmacılar birkaç nedenden ötürü Kaşani'nin ölümünden Ulubek'i sorumlu tutuyor. Güya Ulubek Kaşani'nin davranışlarından hoşnut değildi ve zicin tedvininin sona ermesi Kaşani ile işbirliğinin sonu oldu. Yine Kaşani Veter ve Cib Risalesi Meftahul Hesap Girişi adlı eserlerinde bir açının sinüsünü büyük bir dikkatle hesaplayarak bu çalışmasıyla övünmesine rağmen Ulubek Kaşani öldükten sonra tamamladığı kendi zicinin ön sözünde bir açının sinüsünün hesaplanmasını kendisi yaptığını iddia etti. Bazıları da Kaşani'nin büyük yetenekleri ve dehasının rakiplerini kıskandırmaya başladığını ve bu yüzden sürekli onun çalışmalarını eleştirerek onu karalamaya ve Ulubek'in gözünden düşürmeye çalıştığını belirtiyor. Gerçi Ulubek işin başında bu tür tahriklere kapılmıyordu. Fakat zamanla bu telkinlerin etkisi altında kaldı ve Kaşani'ye yüz çevirdi ve bilimsel çalışmalarını engelledi. İranlı büyük bilgin Kıyasettin Kaşani bilimsel kazanımlarıyla Doğu ve Batı diyarlarında adını duyurmasına karşın gurbette ve ana vatanı Kaşan diyarında binlerce kilometre uzakta inzivaya itildi. Her taraftan Kaşani aleyhinde komplolar ve eleştiri sesleri yükseliyordu. Babası ise uzaktan oğluyla ilgili kaygı etmeye başladı ve bu kaygı baba-oğul arasındaki yazışmalara yansıdı. Kıyasettin Cemşit Kaşani, Gameri 19 Ramazan 823 tarihinde 42 yaşındayken kimliği belirsiz kişilerce Semerkant Rasathanesi'nde tasarımı ve inşaatı için büyük emek verdiği ve harikulade yeteneklerinin ürünü olan bu mekanda öldürüldü. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Oh, no. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde İmam Ali Aleyhisselam'ın yaşamının bazı seçkin ve parlak noktalarından söz ettik ve o Hazretin ilahi katta ve sevgili İslam peygamberi nezdinde ne denli özel yeri bulunduğunu beyan ettik. Şimdi sohbetimizin devamında İslam tarihinin en hassas ve kader belirleyici hadiselerinden birini anlatmak istiyoruz.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicretin 10. yılında hac ziyaretine gitmeye karar verdi ve İslam ümmetini de bu karardan haberdar etti. Müslümanlar bu haberi duyunca büyük bir şevkle gruplar halinde Mekke'nin yolunu tuttu ve böylece Allah Resulü'nün eşliğinde muhteşem tevhidi hac farizasını yerine getirmek ve hac adabını ve merasimlerini bizzat o hazretten öğrenmek istedi. Hac farizası sona erdikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Medine'ye doğru yola çıktı. Zilhicce ayının 18. gününde Müslümanların kafileleri sıcak hava ve yakıcı güneşin altında kentlerine dönüşleri sırasında Gadir-i Hum adında bir yere geldiler.
İslam peygamberi vahiy yoluyla bu hac farizesinin o hazretin yerine getirdiği son hac farizesi olduğunu ve vefat edeceği günün yakın olduğunu biliyordu. Bu yüzden Allah Resulü İslam ümmetinin geleceğinin ne olacağını derin derin düşünmekteydi. Özellikle Allah Resulü son ilahi peygamber olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in de son semavi kitap olduğunu biliyordu ve Risaletinin değerli getirilerinin korunması ve sürekliliğini koruması için güçlü ve sağlam bir dayanak gerekliydi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu kader belirleyici kaygıdan acı çektiği ve kaygı duyduğu sıralarda birden vahiy meleği nazıl oldu ve tebliğ ayetini o hazrete okudu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhar rasulü bellig ma unzile ileyke min rabbik. Ve in lem tef'al fema bellagte risaleteh. Vallahu ya'simuke minen nas. İnnallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn.
Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu önemli mesajı alır almaz tüm Müslümanların toplanmasını emretti. Herkes şaşkınlık içinde birbirine acaba hangi önemli neden bu emri gerektirdiğini soruyordu. Neden Allah Resulü şu sıcak ve yakıcı yörede ve en zor şartlar altında herkesten geri dönmelerini ve Gadir-i Hum'da toplanmalarını istemişti?
Thank you.
Kalabalık toplandıktan sonra Allah Resulü develerin semerlerinden kurulan minberin üzerine çıktı ve konuşmaya başladı. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hamd Allah'a özeldir. Ondan yardım diliyoruz ve ona iman ediyor ve ona tevekkül ediyoruz. Ve ondan başka ilah olmadığına şehadet getiriyoruz. Ey insanlar! Benim Hakk'ın davetine lebbeyk demem ve aranızdan ayrılmam yakındır. Ben ilahi katın önünde sorumluyum. Siz de sorumlusunuz. Benim hakkımda nasıl düşünürsünüz ve görüşünüz nedir?" Halk tek yürek ve tek sesle şöyle karşılık verdi: "Biz senin risaletini tam ve en iyi biçimde yerine getirdiğine şehadet getiriyoruz. Allah size iyi mükafat versin." İslam peygamberi şöyle buyurdu: "Acaba dünyayı yaratanın bir olduğuna ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve onun Resulü olduğuna ve cennet ve cehennem ve diğer dünyada ebedi yaşamın hakikat olduğuna şehadet getiriyor musunuz?" Kalabalık hep birlikte "Evet, şehadet getiriyoruz" dedi. Allah Resulü şöyle devam etti: "Ben sizin aranızda iki nefis ve değerli şeyi bırakıyorum." O sırada biri ayağa kalktı ve yüksek sesle şöyle sordu: "İki nefis şeyden maksadınız nedir?" Resulullah şöyle buyurdu: "Biri Allah'ın kitabı ve diğeri ıtretim ve ehli beytimdir. Rabbim bana bu iki yadigarın birbirinden asla ayrılamayacağını haber vermiştir. Ey insanlar! Kur'an-ı Kerim'i ve ıtretimi aşmayın ve her ikisine amel etmekte müsamahakar davranmayın. Zira bu durumda helak olursunuz."
O hassas anda ve tüm gözler ve kafalar Allah Resulü'nün üzerinde odaklandığı sırada, o Hazret ilahi emir üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam'ın elini tuttu ve herkesin görebileceği kadar havaya kaldırdı ve ardından İslam dünyasının inanç ve amellerinin seçkin hatlarını belirleyen çok önemli bir hutbeyi okudu. Bu hutbe Gadir-i Hum hutbesi olarak ün yapmıştır. Şimdi bu hutbenin önemli bölümlerine geçmeden önce ilkin Gadir-i Hum hadisi İslam'ın en muteber hadislerinden biri olduğunu beyan etmek isteriz. Merhum Allame Emini El-Gadir fil Kitab vel Sünne vel Edeb adlı kitabında Gadir-i Hum hadisini naklen 110 sahabe, 82 tabi'in ve 360 ünlü alim ve ravinin adını zikrediyor. Allame Emini ayrıca Kameri 1. ila 9. yüzyıla kadar geçen dönemde yaşayan ve Gadir-i Hum hamaseti hakkında uzun kasideler yazan şairlerden de söz ediyor. Buna göre Gadir hutbesi Allah Resulü'nden İslam ümmetine yadigar kalan en kesin hadis olduğu konusunda hiçbir şüphe geride kalmıyor.
İslam peygamberi hutbesine şöyle başlıyor: "Ey insanlar, bilin ki Allah Ali'yi sizin veliniz ve imamınız olarak belirledi ve bu mevkiye ve bu göreve atadı ve ona itaat etmeyi muhacir ve ensara ve onu iyilikle izleyenlere ve her çölde ve kentte yaşayan insana, Arap ve Acem'e, hür ve köleye, küçük ve büyüğe, siyah ve beyaza ve her muvahhid insana vacip kıldı. Ve onun emrini ve sözünü geçerli ve yerine getirilmesini elzem hale getirdi." Hutbeyi devam etmeden önce hutbenin ilk bölümünde birkaç temel noktanın dikkat çektiğini belirtmeliyiz. İlkin, Hazreti Ali Aleyhisselam ilahi ferman ve Resulullah'ın sünnetine göre bu makama atanmıştır ve İslam peygamberinin bu atamada hiçbir kişisel yetkisi olmamıştır. İkincisi, veli ve imam sözcükleri Hazreti Ali'nin hem velayet makamı ve hem imamet makamına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ve buna göre ona itaat etmenin ilahi vacip farizi olduğu anlaşılıyor. Ve son nokta şu ki, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın önderliği ve imameti belli bir zaman ve belli bir mekan ve belli bir kavim veya ırka veya renge özel olmadığıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam tarih boyunca tüm muvahhid insanların önderi ve lideridir. Bu yüzden Allah Resulü Gadir hutbesinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Ve Ali'den sonra imamet makamı benim soyumdan olan evlatlarında devam edecek ve kıyamet gününe kadar sürecektir. O gün onlar Allah'ı ve Resulünü ziyaret edecekleri gündür.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hutbenin devamında her türlü muhalefetin yolunu kapatmak için tehdit içeren bir ifade kullanarak şöyle buyurdu. Kim benim sözümü reddeder ve Ali'nin imametini kabul etmezse Allah'ın rahmetinden uzak olsun, Allah'ın gazabı üzerine olsun, Allah'ın öfkesi üzerine olsun. Öte yandan Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselam ile dostluk ve düşmanlığın ilahi mukaddes zatla doğrudan bağlantılı olduğunu göstermek için şöyle buyurdu. Bilin ki Cebrail bana haber verdi. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kim Ali'yi düşman bilir ve onun velayetini kabul etmezse benim lanetim ve gazabım onun üzerine olacaktır. Gerçekte sadece Hazreti Ali Aleyhisselam'ın velayeti ve imametiyle düşmanlık etmenin kökleri vahiye dayanmıyor. Aynı zamanda onunla dostluk da semavi kökleri bulunuyor. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Gadir hutbesinin bir başka bölümünde şöyle buyuruyor. Onun önderliği ve dostluğu aziz ve celil Allah tarafından bana nazil olmuştur. Yüce Allah'ın kesin vaatlerinden biri salih ve mümin insanların ilahi ebedi cennete yerleşecekleridir. Ve bu ilahi vaadin en bariz ve en seçkin müstakı kalpleri ehl-i beyt aşkı ile dolup taşan insanların hiç hesap sorulmadan cennete girecekleridir. Allah Teala bu kesimin sevgisini peygamberinin risaletinin mükafatı olduğunu buyuruyor ve Şura suresinin 23. ayetinde şöyle diyor. De ki ben risaletime karşı sizden yakınlarımın sevgisinden başka bir şey istemiyorum. Yine Sebe suresinin 47. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki sizden istediğim mükafat ancak sizin yararınızdır ve benim mükafatımı ancak Allah verir. Buna göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Gadir hutbesinin bir bölümünde bu konuya işaret ederek yüksek sesle şöyle buyuruyor. Bilin ki onların yeni ehl-i beytin dostları güven ve huzur içinde cennete girecek olanlardır. Ve melekler saygı içinde onları ziyaret ederek şöyle der. Selam olsun size ki pak ve tahirsiniz. O zaman ebedi cennete hiç hesap vermeden girin. Dolayısıyla İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yolunu sürdürmek ve bu hazretin hidayeti ve önderliğinden yararlanmak için ehl-i beytine sarılmak ve onların önderliğinden medet ummak gerekir. Bu arada ehl-i beyt sevgisi onları izlemekte önemli bir etken olduğunu da belirtmek gerekir. Nitekim Ali İmran suresinin 31. ayetinde şöyle okumaktayız. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız beni izleyin. Zira ben onun fermanını tebliğ ediyorum.
Kuşkusuz birine karşı sevgi beslemek insanı ona doğru çeker ve bu sevgi her ne kadar güçlü olursa bu cazibe o kadar güçlü olur. Bu durum özellikle amacı kemale ermek olan sevgilerde geçerlidir. Bu tür sevgide insan kendisini kemalin başlangıcına yakınlaştırmaya ve onun isteklerini yerine getirmeye çalışır. İşte böylece İslam peygamberi ve ehli beytini sevenler sağlıklı ve güvenli bir şekilde cennete girer.
dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderliği tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsurey.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'da doğa terapi turizmi. Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde ülkenin güneyinde bulunan Kerman eyaleti hakkında konuşacağız. Geçen bölümde İran'ın güneyinde bulunan Kerman eyaletinin kimi doğal cazibeleri ve doğa terapi kullanımlı mekanlarını tanıttık. Bu bölümde birçok turisti tedavi amaçlı kendine çeken kaplıcaları ve maden suyu kaynakları ile daha detaylı bir şekilde tanışacağız. Kerman eyaletinin Bartsir şehri İran'ın ünlü şehirlerinden antik geçmişe ve birçok eşsiz doğal ve tarihi noktaya sahip bir bölgedir. Bu şehrin eşsiz tarihi cazibelerinden biri İran'ın antik tepelerinden sayılan ve geçmişi M.Ö. 5. milenyuma dayanan İblis Tepesi'dir. Görünüşü garip ve özgün olan bu tepe, geçmişte İran platosu medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmıştır. Bu tepede arkeolojik çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Bu süreçte farklı dönemlere ait ise taş, bakır, metal ve çömlekten araçlara rastlanmıştır. Buna ilaveten bu bölgede arkeolojik geçmişe sahip birçok kale de bulunmaktadır. Bartsir Hisarı, Ulu Cami, Bahadürül Mülk Tarihi Evi, Hiçin Şelalesi, Çari Irmağı, Torşap Gölü ve Biduye Sit Alanı Bartsir bölgesinin diğer cazip noktalarından sayılır. Bu tarihi ve doğal cazip noktaların yanı sıra bu bölgede Gişki Kaplıcası da bulunmaktadır. Bu kaplıca Kerman şehrinin 64 kilometreliğinde bulunmaktadır. Kerman-Bartsir karayolu üzerinde Mihanderre bölgesine doğru ayrılan tali yolda bulunan Gişki Kaplıcası taşların arasından coşmaktadır. Bu kaplıca kaynağının oluşmasının asıl nedeni faydır. Gişki Kaplıca kaynağı farklı sıcaklık katmanlarından oluşan bir kaplıcadır ve bu yüzden de tedavi amaçlı seyahat yapanlar için mükemmel bir destinasyondur. Kerman eyaletinde Hezar Dağı'nın eteğinde bulunan Rayen kenti de Sasaniler döneminden kalma güzel bir şehirdir. Bu şehir geçmişte değerli kumaşlar üretmek ve Kerman Ciroft Bandar Abbas yolu üzerinde bulunması itibariyle ekonomik revaç yaşamış bir şehirdir. Bu bölgede şelaleler, yüksek rakamlı dağlar, güzel iklimli köyler ve maden suyu kaynakları bolca görülmektedir. Bu bölgeye yolculuk yapmak, çölün ortasına cennetin köşesine gitmek demektir. Kerman eyaletinin değerli ve kadim eserlerinden biri de çölün tam da ortasında bulunan sağlam yapılı Rayan Hisarı'dır. Kerpiçten yapılan bu bina günümüz Rayan kentinin güneybatısında yer almış ve bir nebze de Kerman eyaletinin en önemli kalesi sayılan Ergebem'e benzemektedir.
Ergeryan adlı ile bilinen Rayen Hisarı, dünyanın en büyük ikinci kerpiç binası sayılır ve yıllık olarak da birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapar. Rayen şehrinin güneydoğusunda, şehre 30 kilometre uzaklıkta 14 kadar yanardağ krateri de bulunmaktadır. Bu kraterlerinin en büyüğünün çapı 1200 metre ve derinliği de 300 metredir. Uzmanlar en başta bu çukurlar ve kraterlerin meteorun çarpması sonucu ortaya çıktığını ileri sürseler de daha sonraları yapılan araştırmalar bu kraterlerin yanardağ ve volkanik patlamalar ile alakalı olduğunu ortaya çıkardı. Bu çerçevede 5 ila 10 yıl önce bölgede volkanik faaliyetlerin doruk yaptığı söyleniyor. Rayen bölgesinin bir diğer cazip doğal noktası da Gishigan köyünde bulunan aynı ismi taşıyan şelaledir. Bu köy yaylak ve yemyeşil bir bölgede yer alıp ırmakları, daimi su kaynakları, meyve bağları ve bostanları, dağlık alanı ve şelalesiyle ün yapmıştır. Kaplıcalar Rayen bölgesinin bir başka doğal cazibelerinden sayılır. Rayen'in kuzeybatısı istikametinden 10 kilometre uzaklıkta 2140 metre rakımında Gesek köyünde bulunan aynı ismi taşıyan kaplıca da bu bölgede bulunan diğer önemli kaplıcalar arasında gösterilebilir. Gesek köyünün kuzeybatı yönünden 3 kilometre uzaklıkta Gesek Su Tepesi adı ile bilinen bir alan vardır. Burada sıcak su tepedeki taşların arasından coşup ardından sıcaklığını kaybederek köye doğru akar ve sonuçta tarım ve yıkanmak için kullanılır. Bu kaplıca Rayen fay hattı boyunca akar ve 27 dereceye varan sıcaklığa sahip oluyor. Gorgore veya diğer adı ile Babatorş madeni kaynağı ise Rayen bölgesinin 40 kilometre uzaklığında yer alıyor. Bu kaynak çöl ve tuzlu mineraller ile zengindir. Bu gibi mineral su kaynakları klorür sodik ve bikarbonatlı ağır kalsik sulardan olup Fransa'daki İsere bölgesindeki Uriej maden kaynaklarına benzemektedir. Bu çerçevede Uriej maden suyu merkezlerinin 200 yılı aşkın süredir cilt sorunu yaşayanlar için merhem olduğu söylenmelidir. Tabii Kerman eyaletindeki bu maden suyu kaynaklarının içmek için uygun olmadığı sadece raşitizm, lenfatizm ve romatizm gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Turistler ise bu maden suyundan tedavi amaçlı yararlanmak için Rayen şehrinde ikamet edip bu şehrinde güzelliklerinden keyif alabilirler. Kerman eyaletinin bir başka önemli şehirlerinden biri ve İran'ın fıstık başkenti de Rafsanjan'dır. Rafsanjan'ın birçok görülecek noktası vardır. Bunlar arasında Hac Ağa Ali Kompleks binası, dünyanın en büyük kerpiç evi, Rage Vadisi, rüzgar etkisiyle oluşmuş kum taşı tepeleri, 1500 yıllık fıstık ağacı, 400 yıllık Şah Abbas Hanı, Mansurabad Vahşi Yaşam Bölgesi ve Bakri Kompleks binasına değinmek mümkün. Bu cazip noktaların yanı sıra şehrin etrafında da bir sürü kaplıca dikkat çekmektedir. Bunların arasında Rafsanjan şehrinin güneydoğusuna 44 kilometre uzaklıkta bulunan Dehreiz Kaplıcası'na değinmek mümkün. Bu kaplıcanın suyu andezit volkanik taşları arasındaki çatlaklardan akmaya başlar. Yeryüzüne çıktığı nokta ise birkaç metre aşağıda ve suyu da coşarak çıkar. Suyu klorosodik ve sulfat kalsik türünden olup sıcaklığı 35 dereceye varır. Bu kaplıca Rafsanjan fay hattının yanında bulunmaktadır. Rafsanjan ilinin Hanaman bölgesinin kuzeyine 10 kilometre uzaklığında, Daveran dağlık alanında ise suyu ılık olan karbonik gazlı bir su kaynağı bulunmaktadır. Hasanabad Pınarı isimli bu su kaynağı Daveran fay hattı boyunca akıyor ve tarım içinde kullanılıyor. Rafsanjan şehrinin doğusuna 6 kilometre mesafede ise Kasımabad köyünde bir başka maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynak aslında bölge halkının daha önceleri tedavi amaçlı kullandıkları eski bir kanat ve kehrizin kazılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kaynağın suyu klorosodik ve manyezyum sulfatlı olup kimyasal içerikler açısından Fransa'nın Léon-Lessonnière bölgesini aratmamaktadır. Ayrıca Rafsanjan şehrinin kuzeydoğusunda 58 kilometre uzaklıkta bulunan Abadevaran maden suyu da bölgedeki tanınmış doğal su kaynaklarından sayılıyor. Derrezert dağının zirvesinden akmaya başlayan bu kaynağın suyunun azotlu olduğu, bu yüzden sindirim sistemi ve sinirsel hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Kerman eyaletinin cazip noktalarından bir başkası ise Kerman eyaletinin güneydoğusunda bulunan Golbaf tarihi kentidir. Bu bölgenin cazip noktaları arasında ise kaplıcalarına, keşit köyü ve tarihi kaleleri, bin yıllık çınar, göletler, mağaramsı evler, sulu kehriz ve kanatlar, boyalı dağlar, doğal buzullar, Pelvar Sıra Dağı, Bidüye Şelalesi, Keşit Irmağı, Heştadan Dağ Evleri, Murtaza Han Heştadan Tarihi Bahçesi ve Hermek Şelalesi'ne değinmek mümkün. Bu bölgenin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken birçok turistik noktaya da sahiptir. Bu bölgenin 600 yıllık geçmişe sahip Selçuklular dönemi kalesi de tarihçilerin ilgisini çekmekte. Bu kaleyle ilgili birçok hikaye dilden dile aktarılmıştır. Bu tarihi eser İran'ın milli eserler listesinde yer almıştır. Bu bölgede bulunan turistik cazip noktalarından biri de Sultan Hasan Şah Kaplıcası'dır. Bu kaplıca Golbaf, Saidabad, Sultan Hasan Şah Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Golbaf tarihi şehrine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu kaplıca, kireç taşlar arasından coşar ve Golbaf fayı boyunca akmaya devam eder. Suyu farklı sıcaklıklarda ve genel olarak da 14 derecelik bir suya sahiptir. Sıcak olduğundan dolayı birçok turisti kendini çekmektedir. Golbaf şehrinin önemli köylerinden biri de Cuşan köyüdür. Dağlık bölgenin ortasındaki bu köy nar bağları ile tanınıyor. Her hafta sonu ise bu köy büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapmaktadır. Bölgenin güzelliklerini Teh Hatun maden suyu kaynağını da eklemek gerekiyor. Kerman'ın doğusunda coşan köyün 13 kilometre uzaklığında bulunan bu su kaynağı sıcak olup klorosodik ve gazlı kalsik karbonat sular türündendir. Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünde sona geldik. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Asılzadesinin veya Şami adamının heykeli Pars sanatının hayatta kalan başlıca eserlerinden biridir. Bu heykel içi boş bronzdan yapılmış ve hali hazırda eski İran Müzesi'nde tutulmaktadır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Asilzadesinin veya Şami adamının heykeli, Pars sanatının hayatta kalan başlıca eserlerindendir. Bu heykel içi boş bir bronzdan yapılmıştır ve hali hazırda bu heykel eski İran Müzesi'nde saklanmaktadır. André Godard'a göre bu heykelin başı ve gövdesi ayrı ayrı iki yerde yapılmıştır. Godard, heykelin başının bronz malzemesinin gövdesinden farklı olduğunu söylese de bu konuda herhangi bir nedenden bahsetmiyor. 1936 yılında Macaristanlı arkeolog Orelstein, tarihi Şami köyünün bölgesini ziyaret ettiğinde halkın büyük bir bronz heykel keşfettiğini ve onu sakladığını fark etti. Orelstein, heykelin bulunduğu yeri inceleyip kazı yaparak onlarca tarihi eser ve bronz heykel kaideleri buldu. Bu keşifler Şami tarihi alanının önemini ortaya koydu ve diğer arkeologların burayı keşfetmesine neden oldu. Bu aramalar kimya alanında halen devam etmektedir. Şami adamın heykeli 194 santimetre boyunda ve 60 santimetre genişliğinde olup içi boş bronzdan döküm yöntemiyle yapılmıştır. Bu heykelin sağ eli tamamen, sol eli ise bilekten aşağıya yoktur. Bu heykel yaklaşık 88 yıl önce İran'ın güneybatısındaki Malmir Şami bölgesinde bulunmuş ve M.Ö. 150'den fazla döneme ait bir heykeldir. Peki ama bu adam kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Biz bugün işte tam da bundan size bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin devamını dinleyelim. Bu olay Rıza Şah'ın hiç düşünmeden ve çalışmadan 1927'de göçebeleri yerleştirmeye karar vermesiyle başlamıştı. O göçebeleri kontrolü altına almayı amaçlıyordu. Yıllar sonra 1936'da hükümetin baskısıyla Bahtiyari göçebeleri Şami isimli bir bölgede ev inşa etmeye başladılar. Temel inşa ederken sert bir cisme çarptılar. Onu yerden çıkardılar ve bronz bir adam heykeliyle karşılaştılar. Yıllar sonra dünyaca ünlü olan uzun boylu bir adam figürü. Aynı yıl İngiltere'de yaşayan Macar arkeolog Sir Mark Wollaston artık Antik Yollar Projesi için güneyden Loristan'a taşınıyordu. Zamanın hükümdar Mal Amir'in evinde bronz bir heykelle karşılaşır. Daha fazlasını keşfetmek için Stein, Mal Amir ve Şami şehrinin eteklerindeki küçük bir bölgeye gitti ve yangınla yok edilen bir tapınağın kalıntılarını net bir şekilde görmek istedi. Stein bu bölgede başka madeni paralar ve cesetler de buldu. Uzun süre erkek ve kadının iki ayrı yarısı olduğu düşünülen, daha sonra bu iki parçanın tek büst olduğunu
birbirinden ayrıldığını fark eden büstün iki parçası gibi. Stein raporunda Şamil'in tarihi değere sahip olduğunu düşünüyor. Bu da onun birkaç yıl sonra Fransız André Godard'ın İran Arkeoloji Departmanı'nın ilk müdürü pozisyonunu almasıyla bu alanı tescil ettirmesine neden oluyor. Şimdi isterseniz Şamil'in bronz heykelinden bahsedelim. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Şamil heykelin içi boştur. Bunu 2001 yılındaki eski İran Müzesi'nde yapılan ultrasonik deneylerden anlayabilmekteyiz. Testte gövdenin içi boş olduğu ve birleşik bir şekilde kalıplanmadığı tespit edilmiştir. Aslında gövdenin başlığı ayrı ayrı yapılmış, daha sonra çekiçleme, mandallama ve diğer mekanik işlemlerle gövdeye eklenmiştir. Figürün başlığı part sikkeleriyle karşılaştırılabilir. Buna dayanarak yapım zamanı M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 1. yüzyıla kadar atfedilmiştir. Heykelin sağ eli eksik olsa da bu figürün sağ elinin saygı amacıyla uzun olduğu anlaşılmaktadır. Evet değerli dostlar, Şami erkek heykeli uzun saçlarını başının arkasına bağlayan bir başlık takıyor. Kısa sakallı ve dudaklarının üstünde uzun bıyıklı, sert ve kare bir yüzü vardı. Heykeltıraşın göz bebeklerini de oyduğu birbirine kenetlenmiş kaşlar ve iri gözler direkt karşıya bakıyor. Sade, aynı zamanda şık giysisi, metal plakalarla süslenmiş, kemerle belden bağlanan bir üst ve bacaklara kadar inen binicilere benzer geniş pirili pantolon giyinmiş, bu heykelin sağ eli tamamen kaybolmuş, sol eli ise sadece bileğe kadar kalmıştır. Uzun yıllar boyunca bu bronz adamın heykeli uzun boyu ve güçlü ve sert siması nedeniyle yanlışlıkla Partlarla Romalılar arasındaki büyük savaşçı Crassus'un ordusunu mağlup eden ve kafasını kesen Part generali Sorene olarak biliniyordu. Ancak bu heykelin daha az tartışılan bir başka rivayeti de vardı. Onun her kim olursa olsun Partların büyük lideri olmadığı söylentileri de vardı. Peki bu heykel büyük Part lideri değilse peki kimdi? İlk kazılar ve heykelin bulunmasının ardından uzun süre başka bir kazı yapılmadı. Şami bölgesi ve çevresinde kazıların yeniden başlaması için aradan yıllar geçti. 2012 yılında İranlı Cafer Mehrikian ve İtalya'nın Torino Arkeoloji Üniversitesi'nde profesör olan Vito Messina ortak grup olarak Şami Vadisi bölgesine giderek kazı çalışmalarına başladılar. Onlar çok şaşırtıcı bir şey buldular. Unutulmuş bir medeniyetin izlerini bulmuşlardı. Bu kazılarda üzerinde muhtemelen heykellerin bulunduğu platformlu taştan tahtlı devasa bir ibadethanenin kalıntıları bulunuyor. Burada akla gelen soru şu ki, burası kime aitti? Arkeolojik araştırmalar bu bölgenin El Mais adlı bir hanedan tarafından yönetildiği varsayımını güçlendirmektedir. Ahamenişilerin İskender tarafından ele geçirmesinden sonra bağımsızlığını ilan eden bir yönetim. Romalı tarihçiler adlarını El Mais olarak kaydetmişlerdir. İran'ın güneybatısında İze bölgesinde sanat ve sanayide lider olan büyük bir medeniyet. İlamlıların soyu muhtemelen Bahtiyari halkına ve eski İlamlara kadar uzanıyor. Dağlık yaşam alanları, engebeli ve geçilmez dağlar, tarihçilerin dağlarda yaşayan bu halkla daha fazla iletişim kurmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Kokkülü Boyr Ahmet, Deşti İze ve Çahar-Mahal ve Bahtiyari vilayetlerindeki kabartmalar ve Kalçendar, Şami'deki antik buluntular onların çok zengin ve güçlü insanlar olduğunu gösteriyordu. Onlar Partların yükselişinde ve Selokosların zayıflamasında önemli rol oynamışlardı. İki Selokos kralı, Antiochus 3 ve Antiochus 4'ü yendiler ancak 1. Mehta'da yenildiler ve yerel yönetimlerini sürdürdüler. İze'nin Tenk Nevruz bölgesinde Mehta'nın muhtemelen onun bir resmini taşa kazımasını emrettiği oyulmuş bir taş levha vardı. Bu kabartmada Şah İlami bu hükümetin ileri gelenleri ile birlikte otorite işareti olarak ata binen 1. Mehdad'ın önünde durmaktadır. Figürün üzerinde Part kralı ile kral Elmay arasında iki kuş uçuyor. Bunlardan biri güç yüzüğü, diğeri ise başlık taşıyor. Bu da 1. Mehdad'ın kral Elmay'ı onayladığı anlamına geliyor. Bu kabartmaya daha dikkatlice bakmakta fayda vardır. Elamlılar hanedanından kral olduğu ileri sürülen 1. Mehdad'ın önünde uzun boylu bir adam duruyor. Pilili pantolonu ve kıyafeti çok ilgi çekicidir. Saç modeli, uzun bıyıkları ve kafasındaki türban Şami heykeliyle benzerliği dikkatlerden kaçmıyor. Bu adamın Şami Vadisi'ndeki heykelin olması ihtimalinden bahsediliyor. Şimdi Şami adamının heykeli konusuna geri dönelim. Evet, başka bir olasılık da bu heykelin Şah Elmay olduğudur. Ancak bunun nedeni kesinlikle 1. Mehdad tarafından mağlup edilmesi değildir. Elmay Hanedanı'nın bir başka kralı olan Kamaneskres'in rolü olabilir. Peki neden bu heykelin karnı parçalanmış, elleri kopmuştu? Türbelerinin yıkımına kimin sebep olduğu kesin bilinmiyor. Sasani krallarının yapmış olma ihtimali de olabilir. Belki de Hicaz Müslümanları bu heykelleri put olarak değerlendirip kaldırmışlardır. Sebep her ne olursa olsun, bu bilinmeyen hanedan hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek ve bu kadim adamın sırlarının açığa çıkacağı umudunu taşıyabilmek için Şami bölgesindeki yeni kazı ve keşif çalışmalarını bekleyip görmek gerekecek. Şami adamı bu bölgede keşfedilen tek muhteşem ve eşsiz eser değildi. Yıllar sonra Cafer Mihrikian ve Vittorio Messina başkanlığındaki İran ve İtalya heyetlerinin bu bölgeye döndüğünü ve bronz heykelin bulunmasına yakın olan bölgeyi araştırdığını daha önce söylemiştik. Araştırmaların sonuçları çok şaşırtıcı ve olağanüstüydü. Büyük bir caminin mimari yapılarını keşfettiler. Bu tapınak, Elmay halkının birçok dini inancının sırlarını ortaya koymaktaydı. Ayrıca bu ritüel alanında büyük platformların keşfedilmesi nedeniyle arkeologlar buraya Elyami döneminden kalma Taht-ı Cemşid adını verdiler. Tamamen mezarlarla dolu olduğu tahmin edilen, keşfedilen en büyük mezarın ağırlığı 500 kiloyu aşan büyük ve güzel bir taş kapısı bulunmakta. Bu taş kapı bir topuk üzerine monte edilmiş ve görünümü kenar duvarında iki delik bulunan çerçeve şeklinde keşfedilen modern kapılara benzemektedir. Aynı zamanda bu tarihi kapının üzerinde demir izleri de göze çarpıyor. Böyle bir yapı benzersiz olup bu antik alanın çevresinde bulunan tüm basit taş kapılardan tamamen farklıdır. Daha önce hiç görülmemiş ve çok tuhaf olan şey, arkeologların bu mezarı bulduğunda kapının açık olmasıydı. Bu yüzden bu mezarın antik dönemde ilk kez yağmalanmış olması ihtimali muhtemeldi. Ancak son yıllarda tahrif edilmiş ve bu amaçla içindekilere erişim sağlamak amacıyla mezarın çatısı yıkılmıştır. Öte yandan Bahtiyari göçebeleri birlikte yaşamaya karar verdiklerinde bu mezarların taşlarını evlerini inşa etmek için kullandılar. Bu tahribatlar arkeologları muhtemelen 2000 yıl önce bu mezara konulan iskeletlere ulaşamamasına neden olmuş ve o mezarda sadece iki kafa tası bulunmuştu. Kafa taslarından birinin girişin yanında bulunması mezarın cesetlerle dolu olduğu ihtimalini daha da güçlendiriyor. Mezarın dışında bir çocuk iskeletinin bulunması bu mezarın artık cesetleri gömecek yerinin olmadığını, o dönemin insanlarının 2000 yıldan fazla bir süre önce ölen bir çocuğu taş bir kapının önüne gömmek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Çocuğun cesedi ile mezarın taşı arasında büyük konik bir silindir bulunduğu, arkeologlar bunun kullanımı hakkında pek bir şey bilmedikleri söyleniyor. O dönemde neredeyse yer altından görülebilen en büyük mezar dışındaki diğer mezarlar yer altında bulunuyor. Kapıları her seferinde açılıp kapatılarak yeni bir cenaze konuyordu. Mezarların çatısı parke taşlardan yapılmış olup büyük oyma taş levhalar kullanılmıştır. Mezarların tamamı ya boş bulundu ya da cesetlerin kemikleri mezardan çıkarıldı. Fakat bu mezarlar 2000 yıldan daha önceki defin ve cenaze törenlerinin şekline ilişkin yeni sırları ortaya koyuyordu. Bu arkeologların en önemli bulgularından biri de budur. Aile mezarlarının yanında ibadet platformları keşfederek cenaze törenlerinin kanıtlarını buldular. Ayrıca insanları yerleşime yönlendiren büyük bir merdiven de buldular. Bu merdivenin bulunması tüm alanın ibadethane olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor. Belki de yaklaşık 2000 yıl önce bu alan büyük bir ibadethane olarak kullanılıyordu. Genel olarak Şami Vadisi bölgesi ve çevresi Alimayi kabilelerinin en önemli buluşma yerlerinden biri olup bölge halkının günümüz İran'ından daha iyi anlaşılmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin sonunda bu podcast'te bize eşlik ettiğiniz için teşekkürlerimizi iletiyoruz. İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.